Ayrım 4, Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 51. O başka, bu başka. O en çok yapmak istediğimiz şeyi yapıyorduk artık. Olanca hızımızla büyüyorduk. Büyümemizi durduramıyorduk. Günler önümüzden arkamızdan koşar adım geçiyordu. Öyle ki bir baktık sıra ölmelere bile gelmişti. Bülent. O da az bir rengi miydi adanın? Gençti, genç yaşta da çok iyi bir kaptandı üstelik. Serseriydi, bıçkındı, denizi severdi, denize öyle bir dalıp gitmesi vardı ki. Kaptanlık ailedendi tabii, abisi de kaptandı Bülent'in, iyi arkadaşımızdı. Bir gün haber geldi, Bülent'in beyninde ur çıkmış, yıkıldık. Ağır, riskli bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Alanında çok iyi, bu işin en önemli uzmanlarından bir doktor yapabilirdi ameliyatını ama çok para lazımdı. Adada örgütlenmeye başladık. Bir masa üstüne Bülent'in fotoğrafını koyup bizim Ermeni derneklerinde para topladığımı hatırlıyorum. Hatta fotoğrafı tanıyan bir genç şöyle demişti. Ben niye para vereyim? Bu Bülent geçen yaz beni dövdü. Ona çok kızmıştım çünkü annemden öğrendiğim bir şey vardı benim. O başka, bu başka. Adada kaptanlığını yaptığı teknenin sahibi zengin bir Ermeni iş adamıydı. O bütün masraflarını karşıladı ameliyatın. Bülent ameliyatın oldu. Bu beladan kurtulduk zannettik. Ama bir gün öğrendik ki yeniden lüks etmiş. Gitti Bülent genç yaşında. Bize de cenazesini kaldırmak düştü. Cuma namazında üç Ermeni. Naaşı camide kaldı gece. Sabaha kadar ikişerli nöbet tuttuk. Türkiye'de bir emsali daha bulunmayan o garip minareye sahip ibadethanenin kapısında sırayla. Cuma namazının müteakip cenazesi kaldırılacaktır anonsunu geçti belediye hoparlörü. Ertesi gün ezanın okunmasına daha bir saat kala kapıdaydık. Ben, Nişan ve Hagop. Hacı amca vardı belediye işçisi, gördü bizi ve ''Çocuklar camiye girecekseniz abdest alaydınız'' deyiverdi. Ömer amcanın berberinde biraz da yardım alarak hallettik o işi. Çok zor değilmiş zaten. Camide en arkaya geçip safa durduk. Fakat ezan sesiyle birlikte öyle bir kalabalık bastırdı ki bir anda önden arkaya, sağdan sola tam ortasında kaldık cemaatin. Tembeller biraz erken gelseler ölecekler sanki. İmam Cuma'yı kıldırmaya başladı. Herkes secdeye yatınca diz üstüne çekip, herkes ayağa kalkınca ayağa kalkarak göze batmamaya çalıştık, Nişan'la ben. Konuşmadan anlaşmıştık, senkronize olmalıydık, yoksa millete ayıp olacak. Bizim Hagop fena eyyamcı çıktı, herkesten daha şekilli kılıyor namazı Zevzek. En son diz çökmüş halde atlattık bu işi diye sevinirken bütün cami kafasını çevirip bize bakmasın mı? Biz de çevirdik kafamızı aynı tarafa hemen. Bu sefer de o taraftakiler bize bakıyor yahu. Tutturamadık ayarı. Selam veriyormuşsunuz namazın sonunda meğer. O acılı haliyle gülümsedi cemaat çabamıza, halimize, ifademize. Çıktık cumadan, şimdi cenaze namazı için safları sıklaştıralım dediler avluda. İçeride ne yaptıydık o zaman? Bizim cenazelerde sadece o duruma özel ayin düzenlenir ve kilisenin içindedir tören. Söyleseydiniz ya arkadaş, cuma namazı başka, cenaze namazı başka diye önceden. Gerçi ne mahsuru var, bize fazladan iki sevap yazılmış. Bülent'in ruhuna biraz daha dua gitmiştir, en kabadayısı ya, ne olacak? Camiden tepedeki mezarlığa taşırken Bülent'in naaşını camlardan gözyaşlarıyla okunan Rumca, Ermenice, Arapça duaların arasına karışmış olsun sesimiz. Adını andık, toprağı bol olsun kardeşimizin. Dipnot. Bu yazı 5 Şubat 2014 tarihli Taraf gazetesinde yayımlanmıştır. Denizin tuzu biter mi Ali? Adadaki insanlarımdan biri de Ali. Delirmek bazen gerçekliğe verilebilecek en uygun tepkiymiş ya, belki de öyle başladı Ali'nin hikayesi. Evet, Ali dediğim deli Ali, Kınalı Adadan hayatı boyunca hiç çıkmayan, Denizin tuzunun biteceğinden korkan, eline ne zaman para geçse bakkaldan tuz alıp denize paket paket atan bizim Ali. Yani paketinden çıkarmadan, öylece olduğu gibi. Aklınıza deli deyince hemen yoksul, meczup görünümlü biri gelmesin. Ali adanın hurdacısı, Metin'in kardeşi. Metin her şeyin hurdasını topluyor. Eski ev eşyaları da var Metin'in deposunda, umulmadık giysiler de. Deli Ali de kreasyonunu Metin'in deposundan yapıyor. Sürekli değişik şapkalar, paltolar, ayakkabılar giyiyor. Bunları da bir şekilde kendine yakıştırmasını biliyor. Tuhaf ama şık. Ada sokaklarında yüzünde bir gülümsemeyle kendi kendine konuşan, özgüvenle yürüyen bir adam da Ali. Ada ahalisi onun sürekli halini hatırını sorar, bir şeye ihtiyacı var mı diye yoklardı. Oturduğu yerde bazen dizlerine vura vura, kırıla kırıla kahkahalara boğulurdu Ali. Neden öyle katıla katıla gülerdi? Dahası neye gülerdi öğrenmemiz mümkün olmadı. Ama gülen bir adamdan korkulmayacağına, zarar gelmeyeceğine emindik. Ali Atatürk'ün arkadaşı olduğunu sanırdı. Paşa nasıl dediğinde onun sağlığından bahseder, mutlaka selamını iletirdi. Geçen de sormuştun ya, ilettim selamını. O da çok selam söyledi sana derdi. Aleyküm selam. Atatürk'ün arkadaşı olduğunu sanmak, üstelik bunu büyük bir ciddiyetle sürdürmek Ali'ye çok yakışıyordu. Bir dönem hatırlarsınız, çöp kutuları ağaç gövdelerine kelepçeyle bağlanırdı. Ali'nin buna tahammülü yoktu. Ağaçların bundan çok sıkıldığını düşündüğünden gece kerpetenle bütün adayı dolaşır, ağaçların kelepçelerini keserdi. Özgür kalmalarını sağlardı yani, çok severdi ağaçları. Ali aynı zamanda malumat furuşla atmasyoncu arasında bir çizgide, sorulan her soruya beklenmedik cevaplar verip şaşırtırdı insanı. Mesela, Ali abi oksi ne demek diye sorarsın Ali hemen, gökyüzünde gezinen ejderhaların ağızlarından çıkan alevin yarattığı ısı atmosfere farklı yansır. Oksi ondan yağan yağmurdur derdi. Aslı ne mi oksinin? Bir arkadaşımızın lakabı. Galiba kıl kurdu demekmiş. Örneğin Ali abi, Hayko ne demek diye sorun, karlı dağların tepelerinde yaşayan ateşli ejderhaların kanat çırparken göğsüne çarpan rüzgarın bıraktığı nemdir cevabını almanız sürpriz olmazdı. Yani ne sorarsanız sorun, bununla ilgili bir efsane, bir hikaye, bir mitoloji yaratır ya da ayıptır söylemesi uydururdu. Ali'ye para vermemek gerekirdi, bir alınabilirdi, belki yanına bir de çerez ısmarlanabilirdi ama kimse ona para vermezdi. Çünkü Ali bütün parasıyla paket paket tuz alır, onları da denize atardı. Ali denizin tuzunun biteceğine inanıyordu, belki de bitmesinden korkuyordu. Ada ahalisi uzun süre Ali'ye denize tuz atarken mani olmaya çalıştı, tuza yazıktır diye. Koşuldu peşinden, elinden alındı. Hatta bakkallar tuz satmadı Ali'ye. İyi de neden engelliyoruz adamı? Bırakalım atsın diye düşünmüş olacaklardı ki, bir süre sonra ada ailesi Ali'yi engellemekten vazgeçti. Ali de gönlünce denize tuzları paketleriyle atmaya devam etti. Kısa sürede adanın balıkçı limanının dibi Ali'den kalma billur tuz paketleriyle doldu. Öldü sonra Ali. Sıradan olmayan hayatı sıradan bir ölümle son buldu. Ondan geriye tuz paketleri kaldı. Denizden çıkardığımız bir paket tuz hala bende durur. Zabıta Süreyya. Ali'nin bir arkadaşı vardı, Zabıta Süreyya. Hepimizin Zabıta Süreyya'sı tabii. Ali'nin deli güzelliği Süreyya'da da vardı. Elbette resmen zabıta değildi. Ama biz de kendisi ne kadar inanıyorsa zabıta olduğuna en az onun kadar inandık ya da inanmak istedik. Zabıtalık mertebesine hemen erişmedi Süreyya, adım adım hak ede ede. Adada çöp atanların peşine düşerek başladı işe. Sonra bisiklete binmenin yasak olduğu yerlerde bisiklete binenlere müdahale etmeye başladı. Şaka maka zabıtanın elinin tersiyle yaptığı birçok şeyi Süreyya iştahla yapıyordu. Bir süre sonra Süreyya'ya bir üniforma temin edildi. Zabıta gibi değil de daha çok bir denizci gibi. Beyaz bir zabıta kıyafeti icat edilmiş oldu. Sağ kolunda da üzerinde görevli yazan kırmızı bir bant vardı. O üniforma ve kırmızı görevli bandıyla Süreyya artık daha çok ciddiye alınır olmuştu. Tabii bir de düdüğü vardı Süreyya'nın. Düdüksüz zabıta olur mu? Yani her şey taslamamdı. Bu üniforma ve düdük ona başka meslekler de kazandırdı. Kınalı Ağa'da Tophane Tayfun maçları olurdu bizim adada. Bir de kadırga deplasmana gelirdi bize. Bu maçlar hep karakolda bitti. Tahmin edeceğiniz gibi fena döverlerdi bizi. İşte Süreyya o maçların yan hakemiydi. Sahanın bir ucundan bir ucuna deli gibi koşar, bayrağını çeker, offside verirdi. Ama maç durmazdı. Süreyya birkaç saniye bekler, kimsenin durmadığını görür ve yeni pozisyonlara bayrak sallamak için koşmaya devam ederdi. Neyse biz Süreyya'nın zabıta haline dönelim. Süreyya bir süre sonra üniformasıyla vapur karşılamaya başladı. Vapurdan inen binlerce insana, ''Gürültü etmeyin, çöplerinizi yerlere atmayın, bisiklete burada binmeyin.'' diyordu. Haliyle vapurdan inen adaya gelen günübirlikçiler onun deli olduğunu, daha doğrusu zabıta olmadığını anlayamazdı. Biz adalılar günübirlikçilere bunu hiç söylemedik. Çünkü zabıta Süreyya çok önemli bir görev halletmeye başladı iskele meydanında. Herkesi terbiye etti. Hatta adalı çocuklar İstanbul'dan gelenlerin yanında zabıta Süreyya onların bisikletlerine el koyduğunda onun deli olduğunu deşifre etmemek adına sessizce teslim ettiler bisikletlerini. Hayatının sonuna kadar o üniformasıyla görev yaptı ve elbette adada öldü Süreyya. Onun da sıradan olmayan hayatı sıradan bir ölümle son buldu. Ama unutmadık ne Süreyya'yı ne de Ali'yi. Bugün benim hayatla yaptığım kavgada bana çok erken yaşta malzeme veren Ali gibi, Süreyya gibi pek çok insan var ada hikayelerinde. Belki çoğunuza sıradan gelecek bu çocukluk hikayeleri. Bugün karşılaştığım her sorunla mücadele etmem için gereken motivasyonu ve değer yargılarını kazandırdı. Ali'si, Deli'si, Süreyya'sı, Minos'u ile bizi biz yaptı ada. Besledi, büyüttü ve koskoca denizin ortasında küçük bir kara parçası olmayı ve mucizelere inanmayı öğretti. Git değiştir bu Nazım Hikmet kitabını. Yazları ada hayatım tüm renkliliği de devam ediyor. Kış gelince yine Kurtuluş'taki mahalleye, Ermeni okulunun sıralarına geri dönüyordum. Sınıfta çakmayacak kadar derslere göz atıveren, geçerli not alacak kadar parlak, durmadan disipline verilecek kadar haylazdım. Müdür tarafından sürekli okula çağrılan annem benim bu vahim durumumu dış dünya ile, yani sokaklarla kurduğum sağlıksız ilişkiye bağlıyor, hakkımda duyduğu endişeler günden güne artıyordu. En çok tarih dersini ve kompozisyon yazmayı seviyordum. O yaşta çocuklar şiir sevmezler. Çünkü zorla şiir ezberletilir okullarda. Zorla şiir mi ezberletilir insana be? Resmi bayramlarda şiir okuma yarışmaları yapılırdı. Ben de katılırdım. Bu yarışmaların birinde Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okumuştum. Muhteşem bir şiirdir. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, diye gidiyor şiir biliyorsunuz. Çok etkilenmiş, çok sevmiştim. Bence inanılmaz güzel anlatmıştır o trajik savaşı. Böylece Mehmet Akif'i de sevmiştim. İstiklal Marşı da çok iyi bir şiirdir bence. Akif'e savaş sonrası hadi bir daha yaz istersen eserini, zor zamanlarda belki aceleye gelmiştir dendiğinde, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demesini anlamıştım. Can havliyle çıkarılan ses bir daha taklit edilemez ya. Çanakkale Şehitlerine şiiriyle şiir okuma yarışmasında okul ikincisi oldum. Bence birinci olmalıydım, hakkımı yediler. Okul yönetimi dereceye girenlere bir miktar ödül parası verdi. Tabii şiir kitabı almamız şartıyla. Gittik kitap evine. Şiir kitaplarının olduğu rafın önünde durdum. İlk defa zorla değil rızamla şiir seçecektim. Bir Nazım Hikmet kitabı ilişti gözüme. Aslında Nazım hakkında çok şey bilmiyordum. O tarihte Taksim'de otobüs duraklarının olduğu yerde yerlere tezgahlar kurulur, korsan kaset, ikinci el kitap, kartpostal, afişler satılırdı. Hatırladın? O raflarda satılan her şey tehlikeli diyebilirdik. Nazım'ı ben oradan tanırdım. Çocukluğun vazgeçilmez bir kuralı vardır. Tehlikeli iyidir. Nazım da iyidir o vakit. Kitabı aldım okula götürüp gururla ilk tercihimi gösterdim müdüre. Donuk bir gülümseme asılı kaldı adamın suratında. Düşündü düşündü ve Hayko git bu kitabı değiştir. Sen istersen sonra kendi paranla alırsın bu kitabı. Ama bizim verdiğimiz parayla başka kitap al dedi. Şaşkın gözlerle bakarak sordum müdüre. Hani verdiğimiz parayla istediğiniz kitabı al dediniz. Ne oluyor şimdi? Belki yüksek sesle böyle dememiştim ama gözlerim bunu söylüyordu. Müdür de uzatmama izin vermedi zaten. Devlet kendi parasıyla aldığım kitabın Nazım Hikmet kitabı olmasını istemiyordu. Kitapçıya geri döndüm. Yolda kendi kendime sonradan o kitabı almaya söz verdim. Nazım'ı değiştirip Orhan Veli kitabı aldım. Kısa cümleler, kolay anlatımlar, tehlikesiz, basit bir kitap işte, kabul edilebilir bir kitap. Yanılmışım. Kitabın sayfalarını karıştırırken Orhan Veli'nin Sol Elim şiirine rastladım. Sarhoş oldum da seni hatırladım yine. Sol elim, acemi elim, zavallı elim. Sarsılmıştım, yine sorular düşüyordu aklımdan şiiri okudukça. Bir insan nasıl böyle bir şiir yazar? Sol eline karşı bu merhameti gösteren bir adam, sokaktaki insanlara karşı nasıl yaşar? Bu nasıl bu kadar iyi anlatılır? Şimdi düşünüyorum da hani Orhan Veli siyasi şiir yazmazdı derler ya. Olur mu öyle şey? Orhan Veli'den daha siyasi şiir yazanı az gördüm ben. Anneme kötü haberi nasıl vereceğimi düşünmeye başlamıştım bile. Zaten yeterince tehlikeli işler yaptığını düşündüğü oğlu yeni bir tehlikeyi daha sevmeye başlamıştı. Ben solcu olacağım anne. Ermeni omzuna dokunmak. Üniversite sınavlarına hazırlık dönemiydi. Hukuk okumak iyi bir fikir gibi geliyordu. İzlediğimiz o saçma Amerikan filmlerinin etkisinden olsa gerek, kendimi mahkeme salonlarında savunma makamının muhteşem son konuşmasını yaparken hayal ediyordum. Oysa bizim ülkemizde ne adalet saraylarımız öylesine görkemliydi, ne toplumun vicdanını temsil eden jüri üyelerimiz vardı, ne de adalet. Üstelik hep savunmada kalmak üstüne bir hayal kurmak da biraz sorunluydu ya, neyse. Kadıköy'de bir dershaneye gidiyordum, adı İSEM olmalı. Şube şube sınıflar, her sınıfta 15 civarında öğrenci var. Zaman içinde yeni arkadaşlıklar, paylaşılan gelecek kaygıları, vapur seyahatleri, kurs çıkışı etkinlikleri derken basbayağı sevdim ben Kadıköy'ü. Teneffüs saatlerini beraber geçirmeye başladığımız diğer şubelerden de katılımla küçük ve yeni bir arkadaş grubu edinmiş olduk. Süleyman diye bir çocuk vardı, İmam Hatip'ten gelme, güleç yüzlü, yaşı bizden biraz büyük gibi duran, sevimli, hoş sohbet bir çocuk. Bir gün Süleyman heyecan içinde yanıma koştu. Hayko, sen Ermeniymişsin diyorlar. Yahu sene ortası olmuş neredeyse, adımdan da mı bir şey anlamadın demedim. Evet Süleyman'cığım dedim. Çok rica ediyorum, ne olur kimliğini göster bana dedi. Hayda, niye inanmadı ki Süleyman bana, gösterdim. Fal taşı gibi açılmış koca gözleriyle kimliği okudu, elini uzattı ve omzuma dokundu Süleyman. Gerçek miyim diye birkaç kez yokladı vücudumu. Allah'ım bu nasıl olabilir dedi. Gülümsedim yardımcı olmaya çalışan sakin bir tonla, bilmiyor musun diyebildim sadece. Bilmiyordu. Bir Ermeni nasıl Türkçe konuşur? Şeytana benzemesi gereken o mahlukat nasıl bizim Hayko olabilir? Şimdi ne olacak? Öğretilen ile hissedilen arasında ne karar verilecek? Süleyman şimdi ne yapacak? Abarttığımı ya da bunun çok uç bir örnek olduğunu düşünüyorsunuz biliyorum. Ama öyle değil. Üstelik ben anlıyorum Süleyman'ı. Çoğunuzdan daha iyi tanıyorum onun hallerini. Onun bunu niye yaptığını biliyorsun. O bilmiyor ama sen biliyorsun. Uzaydan gelmedim ki ben, her şeyi biliyorum. Bugün Agos'un kapısına ellerinde o gün Samas pankartlarıyla yürüyenlerin hangi motivasyonla yürüdüğünü de biliyorum. Hassasiyetlerim ister istemez daha çok çarpıştığı için biliyorum belki de. Süleyman'la arkadaş kaldık. Hukuku da kazanamadım. İstanbul Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü kazandım. İkinci tercihimdi. Süleyman ile aynı fakülteye, ayrı bölümlere devam ettik. Dördüncü ayımın sonu. Sayfa 66.